Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 35.
Kendini bu köylüye ağabeyinden daha yakın hissediyor ve bu adama duyduğu sevgi yüzünden elinde olmadan gülümsüyordu. Sonunda yaşlı adam kalktı, haç çıkardı, çalılığın dibine gelip başının altına biraz ot koyarak uzandı. Levin de öyle yaptı. Çocuklara ve sıcaktan çoğalan ve terli yüzüne yapışan sineklere karşın hemen uyudu. Uyandığı zaman güneş çalılığı çoktan aşarak Levin'i ısıtmaya başlamıştı. Yaşlı adam uyanılı epey olmuştu. Yere oturmuş genç köylülerin oraklarını biliyordu. Levin çevresine bakındı. Görüntü öylesine değişmişti ki birden tanıyamadı. Her yanı biçilmiş uçsuz bucaksız şehirlik yepyeni bir pırıltıyla yanıyordu. Uzun ot sıraları kokularını akşam güneşinin eğik ışınlarına vermeye başlamışlardı çoktan beri. Irmağın yanındaki çalılığın çevresi tümüyle biçilmişti ve eskiden pek iyi görülmeyen ırmaktan şimdi çelik gibi parlayan dalgacıklar yayılıyordu. Köylüler şurada burada kımıldıyor, ayağa kalkıyorlardı. Daha ötede henüz biçilmemiş bir alanın otları bir duvar oluşturuyor, biçilmiş çayırların üzerinde atmacalar süzülerek uçuyordu. Bütün bunlar umulmadık bir değişiklik getiriyordu görünüme. Levin uyanınca o gün yapılan işleri ve daha sonra yapılacak işleri düşünmeye koyuldu. 42 orakçı iyi çalışmıştı. Kölelik zamanında 30 adımın 2 günde biçtiği kocaman çayırlık köşelerle ve çok kısa birkaç sıra dışında bitmiş sayılırdı. Ama Levin o gün daha fazla çalışmak istiyor ve güneşin bu kadar çabuk batmasına kızıyordu. Hiç yorgunluk duymuyordu. Tek isteği daha çok, çok çalışmak ve elinden geldiğinden daha fazlasını yapmaktı. Ne düşünüyorsunuz? Maşkin tepesini de biçebilir miyiz? Diye sordu yaşlı adamı. Tanrı'nın izniyle dedi adam. Ancak güneş pek tepede değil. Bizim delikanlılara vodka sözü verirsiniz artık. Neden biçilmesin diye sözle başladı Tit. Elimizi çabuk tutarız. Yemeği gece de yeriz. Haydi diye bağırdı bazı sesler. Sonra orakçılar ekmeklerini yiyerek kalktılar. Haydi çocuklar dedi Tit koşarak giderken. Yaşlı adam ardından atılırken koşun koşun diyordu. Arkadaşının yanına gelince seni keseceğim kendini kolla diye bağırdı. Gençlerle yaşlılar iştahla yarışıyorlardı. Ama acele etmeleri boşunaydı. Otları çürütmezlerdi nasılsa. Sıralar düzenli olarak çıkıyordu. Köşede kalan küçük bir çayır alanını birkaç dakikada biçtiler. Sondakiler dizlerini daha yeni bitirirlerken öndekiler giysilerini omuzlarına atıp yolu geçerek Maşkin tepesine doğru yürüdüler. Güneş ağaçların tepesindeyken ormana girdiler. Birbirine çarpan testilerin hafif çınlaması duyuluyordu. Çukurun ortasında taze ve gür otların boyu bele ulaşıyordu. Ormanda yer yer yabani menekşeler bitmişti. Enine mi yoksa boyuna mı başlamanın daha uygun olduğunu kestirmek için birbirlerine çabucak akıl danıştıktan sonra iri yarı esmer bir köylü olan ünlü orakçı Prohor Yermiliç ilk sırayı enine biçti sonra geri döndü. O zaman herkes ormanın sınırına dek yokuşu tırmanıp onu izledi. Güneş ağaçların arkasından kayboluyordu. Vadinin aşağısından hafif bir ses yükseldiği için orakçılar güneşi çayının yüksek yerlerinde görüyorlardı ancak. Çiğle karışık senin gölgelikte yürüyorlardı. İş hızla ilerliyordu. Orağın madensi ve berrak sesiyle kokulu ot küme küme düşüyordu. Kısa dizilerde işçiler birbirlerine öyle yakın duruyorlardı ki kılıfları ya da orakları çarpışıyordu. Kimi zaman çelik orak ağızlarını bileyen taşın gürültüsü, kimi zaman da birbirlerini coşturan neşeli çığlıklar duyuluyordu. Levin hep delikanlı ile yaşlı adamın arasında ilerliyordu. Yaşlı köylü sırtına koyun postundan ceketini geçirmişti. Neşeli, şakacı ve hareketleri rahat görünüyordu yine. Ormanda sık otların arasına gizlenmiş, orağın keskin yüzü dokununca yere düşürüveren mantarlara da sık sık rastlanıyordu. Yaşlı adam bir mantar görünce eğiliyor, mantarı alıyor ve cebine koyarken benim neye bir armağan daha diyordu. Taze ve ıslak ot kolayca biçiliyordu. Oysa vadinin dik yamaçlarında hareket etmek pek kolay olmuyordu. Bununla birlikte yaşlı adam canını sıkmıyordu. Orağını düzenli olarak durmadan sallıyor, ağaçtan oyulmuş geniş ayakkabılarının içindeki ayakları bayırda ağır ve güvenli bir biçimde hareket ediyordu. Bütün vücudu titremiş olsa bile bir tek ot ya da mantar elinden kurtulamıyordu. Bu arada da Levin küve köylülerle durmadan şakalaşıyordu. Levin hep onun peşinden gidiyordu. Her adımda düşeceğini sanıyordu. Elleri boşken bile ilerlemesinin çok zor olduğunu, böyle dik bir bayırda orak sallayarak tırmanmak olanaksız görünüyordu ona. Ayakta güçlükle duruyordu. Yine de durmadan tırmanıyor ve çalışıyordu. Şimdiye dek hiç bilmediği bir gücün kendisini ittiğini sanıyordu. 6. Maşkin tepesi bitmişti. Son sıra az önce tamamlanmıştı ve işçiler evlerine neşeyle dönüyorlardı. Levin atına bindi. Köylülere üzülerek veda ettikten sonra evin yolunu tuttu. Tepede geri döndü ama yükselen ses yüzünden onları göremiyordu. Yalnızca neşeli kaba seslerini, kahkahalarının ve birbirine çarpan orakların gürültüsünü duydu. Sergey Ivanovich akşam yemeğini çoktan yemişti. Odasında postacının getirdiği gazetelere ve dergilere göz atarken buzlu limonatasını içiyordu. Levin saçları şakaklarına yapışmış, sırtı ve göğsü terden sırılsıklan bir durumda neşeyle odaya girdi. "Bütün çayı bitirdik," dedi. "Çok iyi gerçekten de, ilgi çekici. Sen ne yaptın?" dedi. Bir gün önceki tatsız konuşmayı düşünmüyordu hiç. "Tanrım, bu ne hal böyle?" dedi Sergey Ivanovich. Kardeşinin yüzünü buruşturarak baktı önce. Sergey Ivanovich sineklerden nefret eder, odasının penceresini ancak geceleri açar, kapıları özenle kapalı tutardı. "Bir tanesi bile girmedi, bundan eminim. Varsa bile yakalarım. Ne kadar zevk aldığımı bilemezsin. Günün nasıl geçti?" "Çok iyi geçti. Demek bütün gün ot biçtin ha? Sanırım kurt gibi acıkmışsındır. Kuzma sana her şeyi hazırladı." "Hayır, canım yemek istemiyor. Orada yedim ben ama gidip yıkanacağım." "Peki, git git. Az sonra yanına gelirim," dedi Sergey Ivanovich kardeşine bakıp başını sallayarak. "Git, daha çabuk git," diye ekledi. Kitaplarını çabucak toplayıp Konstantin'in peşinden gitmeye hazırlanıyordu. Birden içini bir neşe sarmış, kardeşinden ayrılmak istemiyordu. "Yağmur da neredeydin?" "Hangi yağmur? Birkaç damla yağdı ancak. Beni bekle, az sonra gelirim. Günün iyi geçti demek. Çok iyi, çok iyi." Levin ve giyinmeye başladı. 5 dakika sonra iki kardeş yemek odasında buluştular. Levin acıkmadığını sanıyordu ama yine de Kuzma'nın hazırladığı masaya oturdu. Yemeğe başlayınca yemek çok tatlı geldi ona. Sergey Ivanovich kardeşine gülümseyerek bakıyordu. "Yeri gelmişken," dedi, "sana bir mektup var Kuzma. Mektubu getirsene ama kapıyı kapatmayı unutma sakın." Mektup Oblonski'dendi ve Petersburg'dan geliyordu. Levin mektubu yüksek sesle okudu. "Dolly'den uzun bir mektup aldım," diyordu Stepan. "O Yerguşova'da, tam olarak oraya yerleşmemiş daha. Rica ederim, onu görmeye git. Sen her şeyi biliyorsun. Öğütlerine yardımcı olun. Tek başına öyle mutsuz ki, kayınvaliden ve ailesi hala yurt dışında." "İyi, onu görmeye gideceğim," dedi Levin. "Birlikte gidemez miyiz? Çok iyi bir kadındır, değil mi?" "Buraya uzak mı?" 30, bilemedin 40 verst uzakta. "Ama yol çok güzel. Bizim için çok güzel bir gezinti de olur." "Elbette," dedi Sergey Ivanovich. Hala gülümsüyordu. Küçük kardeşini görmek neşelendiriyordu. "Eh, iştahın açıldı," dedi. Konstantin'in tabağına eğilmiş ıslak ve kırmızı yüzüne baktı. "Şaşılacak şey, bunun her türlü budalalığa karşı ne kadar yararlı bir rejim olduğunu düşünemezsin. Tıp bilimini yeni bir deyimle zenginleştirmek istiyorum. Arbeitskur. Arbeitskur, işle tedavi etmek. Çevirenin notu. Bana öyle geliyor ki senin buna gereksinmen yok." "Evet, ama her türlü sinirsel hastalıklara iyi gelebilir bu." "Gerçekten de bunu denemek gerek. Sizin ot biçişinizi gidip görmek istiyordum ama sıcak öyle dayanılmaz ki ormandan öteye gidemedim. Yolda dadına rastladım. Köylülerin seninle ilgili düşüncelerini sordum. Yanlış anlamadıysam ellerinle çalışmanı doğru bulmuyorlarmış. Efendilerin yapacağı iş değil bu," dedi bana. "Bana kalırsa genel olarak halkın efendi işi dediği, onlara uygun gördüğü işler konusunda çok kesin düşünceleri var ve efendilerin onların düşüncelerine göre sınırları belirlenmiş bu işlerin dışına çıkmalarını kabul etmiyorlar." "Olabilir. Şimdiye kadar hiç tatmadığım bir zevki tattım ben. Bunda kesinlikle kötü bir şey yok," dedi Levin. "Hoşlarına gitmemişse çok yazık. Zaten bunun hiç önemi yok, değil mi?" "Sonuçta geçirdiğin günden çok hoşnut olduğunu görüyorum," dedi Sergey Ivanovich. "Çok hoşnutum. Bütün çayırı biçtik. Çok ilginç bir yaşlıyla dost oldum. Ne kadar sevimli biri olduğunu düşünemezsin." "Peki, sen geçirdiğin günden hoşnutsun. Ben de benimkinden. Öncelikle 2 satranç problemi çözdüm. Biri çok ilginçti. Piyonlarla açılıyor. Sana da gösteririm. Daha sonra dünkü konuşmamız üzerine uzun uzun düşündüm." "Nasıl? Dünkü konuşmamızı mı?" diye yineledi Levin. Gözleri yarı kapalıydı. Yemekten sonra soluk soluğa kalmıştı ve bir gün önce söylenenleri anımsayacak hali yoktu. "Seni biraz haklı buluyorum. Anlaşmazlığımız senin kişisel çıkarı asıl neden olarak görmenden, benimse belli bir düşünsel aşamaya gelmiş her insanın yalnız genel çıkarı amaç olarak ele almasını istememden kaynaklanıyor. Genel olarak senin yaratılışın Fransızların deyimiyle aşırı derecede premiosatüre, aceleci, çevirinin notu. Enerjik, tutku verici bir çalışma istiyorsun ya da hiçbir şey." Levin ağabeyini dinliyor ama Sergey'in dediklerini anlamıyor ve anlamaya da çalışmıyordu. Levin bir tek şeyden, ağabeyinin kendisine karşılık veremeyeceği bir soru sormasından korkuyordu. Böylece onu dinlemediği ortaya çıkardı. Sergey Ivanovich omzuna vurarak, "İşler böyle işte dostum," dedi. "Evet, kuşkusuz. Aslında ben de doğru yolda olduğumu savunmuyorum," dedi Levin, suçlu bir çocuk gibi gülümseyerek. "Tartışmamızın konusu neydi acaba?" diye düşünüyordu Levin. "Kuşkusuz o da haklı, ben de. O halde işler yolunda. Ama büroya gidip buyrukları vermem gerek." Ayağa kalktı, gülümseyerek gelindi. Sergey Ivanovich de gülümsedi. Dolaşmaya çıkıyorsan ben de geleyim dedi. Sağlık ve tazelik fışkıran kardeşinden ayrılmak istemiyordu. Eğer gidiyorsan büroya birlikte gidelim. Ah tanrım diye hızla bağırdı Levin. Onun bağırtısından ürktü Sergey Ivanoviç. Neyim var, neyim var? Agafya Mihailovna'nın eli dedi Levin alnına vurarak. Onu unuttum. Çok daha iyi. Neyse gidip onu göreyim. Sen şapkanı alıncaya dek dönerim. Topukları neşeyle vurarak merdivenden indi. 7. Stepan Arkadyevich bütün memurlara göre çok doğal, memur olmayan biri içinse anlamsız olsa bile yine de yapılması gereken bir görevi, kendisine bakana anımsatmak görevini yerine getirmek üzere Petersburg'a gelmişti. Bu fırsattan yararlanıp ev harcamaları için ayrılan paranın büyük bir bölümünü yanına alarak at yarışlarında ya da kent dışında oturan dostlarının evinde hoşça vakit geçirdiği sırada Dolly ailenin harcamalarını olabildiğince azaltmak için çocuklarıyla birlikte çiftliğe gitmişti. Çeyiz olarak getirdiği ve ormanı ilkbaharda satılan Ergoşova çiftliği Levin'in Pokrovskoye'deki arazisinin 50 verst uzağındaydı. Yergoşova'daki eski büyük derebeylik konağı çoktan yıkılmıştı ama prens bu yapıyı restore ettirmiş, bir bölümünü genişletmişti. Bu bölüm 20 yıl önce Dolly henüz çocukken evin diğer bölümleri gibi caddeden yana ve kuzeyde kurulmuş olmasına karşın çok rahat ve oturulabilir durumdaydı. O zamandan bu yana yapı harap olmuştu. Stepan Arkadyevich ormanı satmak için ilkbaharda oraya gidince Dolly ondan evi gözden geçirmesini ve gereken onarımları yaptırmasını istemişti. Stepan Arkadyevich de tüm suçlu kocalar gibi karısının para sıkıntısı çekmemesini çok istiyordu. Bu yüzden evi kendisi gözden geçirdi ve düzeltilmesi için emir verdi. Ona göre bu iş tüm mobilyaların kumaşını değiştirmek, perde taktırmak, bahçeyi temizletmek, küçük gölün yanına küçük bir köprü yaptırmak ve çiçek dikmek demekti. Ama Darya Aleksandrovich'in üzülmesine neden olan en önemli işler yapılmamıştı. Stepan Arkadyevich ne yaparsa yapsın bir aile babası olduğunu aklına getiremiyordu. Bekar bir adam gibi zevk peşinde koşuyordu. Moskova'ya dönünce karısına böbürlenerek her şeyin hazır olduğunu, evin gerçekten mücevher gibi olduğunu ve hemen oraya gitmesini söyledi. Dolly'nin köye gitmesi Stepan Arkadyevich'in her yönden çok işine geliyordu. Özellikle bu gidiş çocukların sağlığına çok yararlıydı. Özellikle de kızıl hastalığından sonra kendini toparlayamayan küçük kız için iyiydi. Ayrıca prenses bunu oduncuya, bakkala, ayakkabıcıya olan borçlar gibi her türlü küçük üzüntülerden kurtulmak için bir çare olarak görüyordu. Stepan Arkadyevich de daha fazla özgürlük kazanacaktı. Bundan başka Dolly, yaz ortasında yurt dışından dönmesi beklenen ve kendisine dere banyosu salık verilen kız kardeşi Kitty ile görüşeceği için bu yolculuktan hoşlanıyordu. Kitty kaplıcalardan ikisi için de çocukluk anılarıyla dolu olan Yergoşova'daki yaz mevsimini ablasıyla geçirmek kadar hiçbir şeyin onu sevindiremeyeceğini yazıyordu. Köye yerleşirken ilk günler Dolly için çok zor oldu. Çocukluğunda burada yaşamıştı. Bu yerleşme ona kentteki tüm sıkıntılardan kaçacağı bir sığınak gibi görünmüştü. Burada kentteyken kolayca katıldığı kibar eğlenceler yoksa bile yaşam rahattı ve fazla pahalı değildi. Her şey var, her şey ucuz. İstediğin her şeyi bulabilirsin. Hem çocuklar için de çok elverişli diye düşünüyordu. Yergoşova konağının ev sahibesi köye gelince işlerin hiç de düşündüğü gibi olmadığını anladı. Gelişinin ertesi günü bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Geceleyin koridora ve çocukların odasına su girdi. Küçük yataklar salona taşındı. Hizmetçiler için aşçı bulunamıyordu. 9 inekten bir kısmı sırtmacın dediğine göre gebeydi. Birkaçı ilk danasını doğurmuştu ve ötekiler de çok yaşlı ya da hastaydı. Bu yüzden de çocuklar için tereyağı ve süt yoktu. Tavuklardan yumurta almak olanaksızdı. Kart horozları pişirmek zorundaydılar. Parkeleri yıkatmak için kadın da bulunmuyordu. Bütün kadınlar patates ekiminde çalışıyordu. Gezinti yapmayı düşünmek olanaksızdı. Çünkü atların hiçbiri kendini arabaya koşturmuyordu. Banyo yapmak da olanaksızdı. Hayvanlar derenin kıyılarını çıplak bırakmışlardı. Yoldan görülüyordu burası. Evin çevresinde dolaşmak da çok zordu. Çünkü parmaklıklar bozuk olduğundan hayvanlar bahçeye giriyordu. Ayrıca da toz vuran, böğüren korkunç bir boğa vardı. Dahası ne tencere, ne çamaşır leğeni, ne çömlek, ne de ütü tahtası vardı. Kısacası eksik çoktu. İlk başlarda umduğu rahatlık ve huzuru bulamayan Darya Aleksandrovna en azından kendi açısından bu korkunç sıkıntılardan yorgun düştü. Tüm gücünü harcasa bile bu durum karşısında kendini güçsüz hissediyor, her an akmaya hazır gözyaşlarını zor tutuyordu. Eskiden kapıcı olan Stepan Arkadyevich'in güzel görünümü yüzünden beğendiği eski bir as subay olan Kahya, Darya Aleksandrovna'nın kaygılarını hiç paylaşmıyordu. Saygılı bir tavırla yapacak bir şey yok, bu insanlar çok kötüdürler diyor ve kılını kıpırdatmıyordu. Her ailede olduğu gibi Oblonskilerde de göze batmamakla birlikte yararlı olduğu kadar önemli olan bu insan olmasaydı durum iyice umutsuzlaşırdı. Matryanovna Filemonovna'ydı bu. Hanımını yatıştırıyor, her şeyin düzeleceği konusunda güvence veriyordu. Bu onun sevdiği sözcüktü. Uşak Matyev de bu sözleri ondan almıştı. Kadın sessizce çalışıyor, uğraşıyordu. Gelir gelmez Kahya'nın karısıyla dostluk kurmuştu. İlk gün onlarla çay içtiği akasyaların altında bütün ev işlerini tartıştı. Çok geçmeden burada Kahya'nın karısı, muhtarın karısı ve bir odaki memurdan oluşan Matryona Filamonovna'nın kulübe oluşuverdi.
Ayrım sonu.